Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
Eyüp Yıldız'la Spor Forum başlıyor. Başlıyor.
Radyo Spor'dan herkese günaydınlar efendim. Spor Forum programına hoş geldiniz. Bugün Sabri Uygan'ın yokluğunda saat 12'ye kadar elimden geldiğince sizlere ben yardımcı olmaya çalışacağım. Konuklarım olacak ilk bölümde. Telefon bağlantılarını yaptıktan sonra ikinci bölümde sizler de yayına katkı verebileceksiniz. Bütün kulüplerimizin gündemine bakacağız. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, hepsinde önemli gelişmeler var. Hepsini tek tek değerlendireceğiz sevgili dinleyenlerimiz. Az önce Instagram'da bir fotoğraf paylaştım. Bu fotoğrafın altına gelen mesajları, soru, görüş, eleştirileri canlı yayında paylaşacağım. Eğer katılmak istiyorsanız Eyüp Yıldız Net Instagram adresinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Twitter'dan da katılmak isteyen varsa Eyüp Yıldız Twitter adresi, yine Twitter üzerinden de mesajlarınızı bekliyorum değerli dinleyenler. Şimdi telefon bağlantılarına geçmeden şöyle ben kısa kısa birkaç gelişmeyi sizlere aktarayım. Galatasaray'da dün Sekidika transferi açıklandı. Sekidika Galatasaray'a 4,5 yıllık bir imza attı. Uzun bir sözleşme. Açıkçası geleceğe yapılmış da bir yatırım olarak gözüküyor. Eskişehir'de çok iyi bir performansı vardı Sekidika'nın. Galatasaray bu potansiyelli oyuncuyu kadrosuna kattı. Kaldı ki bundan sonraki konjonktürde, süreçte artık kulüplerin bu tarz transferlere yönelmesi gerekiyor. Uygun fiyatlı, çok yüksek maliyeti olmayan, mümkünse genç gelişim gösterebilecek, bir daha satabileceğiniz oyunculara yatırım yapmanız gerekiyor. Falcao'lar, Babel'ler, bu dönemin kapanması lazım. Ha, gene alırsın bu kadar tecrübeli futbolcuları, kariyerli futbolcuları, ama mevcut maliyetlerle değil, düşük maliyetlerle Falcao'yu alabilirsen alırsın, ama onun dışında bu sezonki koşullarda bir daha bence Galatasaray Falcao gibi bir transfer yapmamalı. Aynı şey diğer kulüplerimiz için de geçerli. Yaşlı oyunculara düşük rakam veriyorsa, düşük kontratlar yapılıyorsa gelebilir. Ama bundan sonraki yatırım ağırlıklı olarak gençlere olmalı diye düşünüyorum. Galatasaray 8 dakika transferini bitirdi. Galatasaray şu ana kadar 3 tane transfer yaptı. Onyekuru yarım sezon, Saracchi 1,5 sezon ve 4,5 yıllığına da bu ilk iki oyuncu kiralıktı tabii. Ve 4,5 yıllığına da 8 dakika transferini yaptı. Şimdi Galatasaray bir stoper bakıyor. Bu konuyu birazdan Kerem İnan'la konuşacağız zaten. Telefon attığımızda olacak Kerem İnan. Galatasaray'ı Kerem İnan'la, Beşiktaş'ı Sercan Dikme ile, Fenerbahçe'yi Fanatik Gazetesi'nden Yusuf Dursun'la ve genel gündemi de Hasan Bek'le konuşacağız. Öncelikle bu akışı da sizlere aktarmış olayım. Galatasaray'ın bundan sonraki transferi ne olacak? Galatasaray bir transfer daha yapacak mı? Bana gelen bilgileri ben size paylaşayım. Galatasaray bundan sonra artık stoper pozisyonu için tamamen transfere kanalize olmuş durumda. İsimler belli. 4 tane isim konuşuluyor. Luis Abraham genç bir oyuncu, 22 yaşında. Veles Sarsfield forması giyiyor. Yine Godin Inter'de şu an tecrübeli, yaşı olan bir futbolcu. Maliyeti uygun olmak zorunda Galatasaray'ın transfer edebilmesi için. Yine Galatasaray'ın gündeminde olan oyunculardan biri diyelim. Murillo Sampdoria takımında şu an yeterince süre alamıyor ama Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri de Murillo. Ve Marcelo Guedes, eski Beşiktaşlı, şu an Lyon'da forma giyen, daha doğrusu Lyon'da forma giyemeyen Marcelo'yla Galatasaray'da ilgileniyor. Bunu söyleyelim, Galatasaray'da gündem transfer. Bir de Arda Turan durumu var. Arda Turan gelecek mi, gelmeyecek mi, neler olacak, zaman içerisinde göreceğiz. Mesajlarınız gelmeye başladı Instagram'dan. Sorularınızı yazın, konuklarıma da iletebilirim sevgili dinleyenler mesajlarınızda. Bayağı bir mesaj var. Özellikle Komolli ile ilgili mesajlar geliyor. Fenerbahçe'deki durumu da birazcık aktarayım hemen sizlere. Fenerbahçe'de de tabii Simon Fallet transferi bitti. Hayırlı olsun. Eintracht Frankfurt'ta son 2 sezonda çok fazla forma giymiş bir oyuncu değil ama tecrübeli bir oyuncu. Maliyeti çok yüksek değil. Hırslı bir futbolcu. Ağırlığı dışında pek bir problemi yok. Yani ağırlığı derken bazı pozisyonlarda ağır kaldığını görüyoruz. Zaten Almanya'da biraz oynamama sebeplerinden biri de bu. Topu oyuna sokma konusunda da eleştiriler var gördüğüm kadarıyla. Ama Fenerbahçe'nin rotasyonunda olacak bir isim. Ali Koç, özellikle Başkan Ali Koç buna, bu transfere inanmış ve bu oyuncuyu transfer etmiş. Tabii bu oyuncunun gelmesiyle beraber Fenerbahçe'de aslında büyük de bir tartışma başladı. Önce sosyal medyada oyuncunun daha henüz açıklanmamışken, artık böyle ortaya çıktı ki Fale geliyor, gelmek üzere veya diyelim, Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada örgütlenip çok ciddi bir takım çalışmalar yaptılar. Hashtagler yaptılar. Önce Simon Fale'yi istemiyoruz şeklinde bir hashtag yapıldı. Sonrasında Komolli istifa hashtagi yapıldı. Ama Simon Fale geldi ve imzayı attı. Şimdi buna rağmen, camiada bu kadar tepki gelmesine rağmen bu transfer yapıldı. Demin Komolli bunun üzerine bir açıklama yaptı Twitter'dan. Normalde Twitter hesabı yok. Sırf bunun için bir Twitter hesabı açtı ve açıklama yaptı. Dedi ki bu transfer benim önerdiğim bir transfer değil. Aksine başkanımız inisiyatif kullandı. O çok inandı faydalı olacağına. Onun yaptığı bir transfer dedi. Burada şimşekler kendi üzerine yönelmişken bu açıklamayla Başkan Ali Koç'a topu attı. Tabii bu davranışın gazetelerde gördüğüm kadarıyla, Habertürk yazdı bunu, Fanatik yazdı, Fotomaç yazdı. Benim gördüğüm kadarıyla bu tavrı da birazcık Ali Koç tarafından tepkiyle karşılandı. Böyle bir açıklama yapmasına gerek yoktu. Biz kendisine gelen tepkileri, eleştirileri zaten gösterdik. Onu yalnız biraz bırakmazdık. Böyle bir açıklamaya gerek yoktu şeklinde konuştuğu, böyle bir görüş bildirdiği yine gazetelerde çıktı. Vallahi bence burada İki tane yanlış var. Birinci yanlış, Ersun Yanal istemediği halde, Komolü'nün bir görüşü olmadığı halde Simon Fale'nin gelmesi iyi de çıkabilir, kötü de çıkabilir. O başka bir tartışma. Ama normalde bu tarz işlerde, transferlerde hoca oyuncuyu ister, oyuncuyu beğenir, transfer edilmesini ister ya da yönetici oyuncuyu bulur veya başkan oyuncuyu bulur, hocaya sorar, hoca isterse transfer eder. Burada ikisi de yok bakın. Ersun Yanal bu transferi istemiyor. Komolli de istemiyor. Başkan Ali Koç diyor ki ben inisiyatif kullandım, bu transferi yapacağım. Bence yanlış. Birinci yanlış bu. İkinci yanlış da yine bana kalırsa, Komolli'nin kendisine gelen o eleştirileri birazcık salmak için, biraz rahatlamak için atmış olduğu tweetler, buna da gerek yok. Yani ileride gerekirse açıklamayı yaparsın. Bir sorun olduğunda açıklamayı zamanı geldiğinde yaparsın ama bu transfer daha halen Fenerbahçe kulübünde çalışıyorken, Ali Koç'la beraber çalışıyorken ve transfer bittikten sonra böyle bir açıklama yapmamak lazım. Ben olsam zamanını beklerdim. Tamam, evet. Tabii ki de şunun bilinmesini isterim. Transferi ben yapmadıysam Fenerbahçe taraftarlarının bunu bilmesini isterim ama bu şekilde değil. Zamanı geldiğinde anlatmaya çalışırdım. Benim düşüncem açıkçası bu şekilde. Tabii bu transfere gelen eleştiriler, savunmayı toparlayamayacağı yönündeki o kaygılı durum Fenerbahçe'yi bir stoper transferine daha yönlendirdi. Fenerbahçe'nin Alanyaspor'da forma giyen Wellington'ı da transfer edeceği konuşuluyor. Bunu da Fanatik gazetesinden Yusuf Dursun'a soracağız. Fenerbahçe stopere başka transfer yapacak mı? Ricardo Rodriguez Milan'da, o da oynayamıyor. Bakın, oynayabilen oyuncuları alamıyoruz artık. Gelinen noktada Türk futbolunda artık oynayabilen oyuncuları transfer edemiyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Avrupa'da herhangi bir ligde ciddi süre alan bir oyuncuyu para verip de Türkiye'ye getiremiyoruz. Bu bir gerçek. Ricardo Rodriguez de adam kolay geçebilen, çalım yeteneği yüksek, hücuma katkısı yüksek ama bazen pozisyon kaybedebilen bir futbolcu. Birazcık onu da araştırdım. Fenerbahçe'nin şu an gündeminde sol bek transferi olarak Fenerbahçeliler bekliyorlar. Bugün yarın Fenerbahçeli gazetecilerin yazdıklarını ve verdikleri bilgileri takip ediyorum sosyal medyada. Anladığım kadarıyla bu hafta yetişmedi artık ama önümüzdeki hafta Ricardo Rodriguez'i Fenerbahçe açıklayabilir. Fenerbahçe aynı zamanda bir de santrafor pozisyonuna oyuncu bakıyor. Onun da Choupo-Moting, Paris Saint-Germain forması giyiyor kendisi. Choupo-Moting'in olacağı yönünde bazı bilgiler var. Bunu da belirtelim ve ilerleyelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta herkes transfer beklerken, herkes transfer olacağını düşünürken dün flash bir gelişme yaşandı. Başkan, eski başkan Fikret Orman ibra edilmedi. Bunu söyleyelim. Ve transferde de bazı gelişmeler var ve bu transfer gelişmelerini de en yakından takip eden isim Beşiktaşlı genç bir gazeteci Sercan Dikme. Sercan Dikme ile bunu konuşacağız bağlantı yaptığımızda. Bu bilgiyi verelim. Trabzonspor'da da gözler stoper transferinde. Trabzonspor o göbekteki sıkıntıyı, ağır savunma kurgusunu değiştirmek için bir tane transfer yapmayı düşünüyor. Marcelo Guedes de bayağı uzun bir süre ilgilenildi ama olmadı. Şimdi Boateng'e yöneldi. O da Bayern Münih'te oynuyor. Büyük bir tecrübe açıkçası. Çok fizikli bir stoper. Trabzonspor bu transferi bitirebilirse önemli olacak. Mehmet Yiğitalp, Trabzonspor yöneticisi Sayın Mehmet Yiğitalp direkt bu transferle ilgileniyor. Trabzonspor'da da gündem bu.
Eyüp Yıldız'la Spor Forum devam ediyor. Devam ediyor.
Evet değerli dinleyenler, birazdan Kerem İnan'la sohbet edeceğiz. Bir aksilik olmazsa, telefonu meşgul çalmış. Ben de bu esnada mesaj okuyayım. Volkan Özder, kralsın Eyüp abi demiş. Teşekkür ediyorum. Kralsın Eyüp demiş, pardon, özür dilerim, abi yok. Ricardo Rodriguez sence başarılı olur mu? Ayrıca kanat forvet olarak alan ve Ahmet Musa yazılıyor demiş. Ahmet Musa'yı açıkçası çok ihtimal vermiyorum. Ricardo Rodriguez'i araştırdım. Yani az önce görüşümü belirttim. Hücumda çok efektif. Fenerbahçe'nin o beklerinin veremediği hücum katkısını Ricardo Rodriguez verecektir. Ama bazen pozisyon kaybediyor. Onu söyleyelim. Böyle bir durumu var, sıkıntısı var. Evet, Galatasaray'ın efsane kadrosunda yer almıştı. Galatasaraylıların çok sevdiği, benim de sürekli takip edip bilgilerinden, yorumlarından faydalandığım bir isim var telefon attığımızda. Sevgili Kerem İnan, hoş geldin.
Hoş bulduk. İyi yayınlar. Günaydın.
Kerem, desteğin için teşekkür ederim. Ne zaman arasam yayınlarıma katılıp gündemi konuşuyorsun. Çok sağ ol. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum sana. Bir son dakika gelişmesi var sevgili Kerem. Ağır enfeksiyon geçiren Henry Onyekuru kamp kadrosuna alınmadı. Yani Antalya'ya götürülmedi. Bu bilgiyi verelim. Fizik olarak da biraz zayıflamış. İnşallah Galatasaray'da toparlanacak. Bunu da söyleyelim. Kerem, iki tane, üç tane çok önemli takviye geldi. Saracchi, Sekidika ve Onyekuru. Artı Martin Linnes takıma döndü. Dört diyelim. Dört yeni transferi var Galatasaray'ın şu an gözüken. Takımın çevresini ve oyun anlayışını değiştirmeye bu dört transfer yeterli mi? Babel'in gidişiyle yani, beraber yorumlarsan.
Şu aşamada yeterli. Neye göre yeterli? İlk yarıya baktığımız zaman aslında Galatasaray'da geçen sene ve iki senedir en önemli konu Galatasaray'ın kanatlarıydı. Yani çabuk oynayan, hızlı oynayan Onyekuru, ondan önce yani daha çabuk, daha seri oynayan oyunculara sahipti. Ama bu sene Fatih Hoca'nın beklentilerini karşılayamayan bir Babel. Ondan sonra Mariano'nun kenardan daha çok gelememesi. Tabii ki sezon başında konuşulan işte büyük yıldız Falcao'nun çok da oynamamasına rağmen hem forvetsiz olan Galatasaray'ın, yani çabuk oyuncuların olmayışı açıkçası ilk yarı ciddi anlamda sıkıntıya soktu. Evet, şimdi bu bağlamda ikinci yarıda kanat oyuncularının biraz daha efektif olacağını ve daha çabuk oyunculardan oluşacağını görebiliyoruz. Ha, burada ne kadar fayda sağlayacaklar onu hep beraber göreceğiz sahada, ama şu an kağıt üzerinde baktığımız zaman
daha çabuk kanatlarla oynayacak artık Galatasaray.
Evet, yani Fatih Hoca'nın mantığını anlayabiliyoruz. Kenardan çabuk oyuncularla gelip Falcao'yla daha çok dokunmak kalacak. Yani o Falcao'nun özelliğini kullanmaya çalışacak. Yani şu bağlamda Falcao'nun üzerine kuruluyor gibi görünüyor kadro ikinci yarı özellikle. Yani ben bunu algılıyorum. Fatih Hoca'nın bu oyuncuları, çabuk oyuncuları alarak Falcao üzerine. Tabii ki stoperde, orta sahada da ciddi problemler var ama biz şimdi ön tarafı konuştuğumuz için kenar oyuncuların daha çabuk olacağını, daha efektif olacağını düşünüyoruz açıkçası. Bu da tabii ki kağıt üzerinde. Hep şu an bizim konuşmalarımız Fatih Hoca'nın kafasındakini kağıt üzerinde böyle oynamak istiyor. Ama takım sahaya çıktığı zaman neler olur onu hep beraber göreceğiz.
Peki sevgili Kerem, bir de Feghouli var. Şimdi Babali ayrıldı ama Feghouli var. Feghouli geçen sezon şampiyonlukta çok iyi işler yapmıştı. Feghouli kanatta mı oynar yoksa Belhanda'nın formsuzluğunda artık çok daha rahat bir şekilde Fatih Terim onu 10 numara pozisyonunda düşünür mü?
Ben oynayabileceğini düşünmüyorum. Geldiği dönemde açıkçası Belhanda'nın birçok maçında ben Feghouli'nin o bölgede faydalı olacağını düşünüyordum. Hem maçları stat'tan izlediğim zaman işte o yakınen sahadaki performansı gördüğünüz zaman biraz daha tabii televizyondan izlemek sahada olmak biraz daha farklı olabiliyor ama Feghouli'nin hiçbir zaman o bölgede açıkçası fayda sağlayamadı. Dönem dönem saha içinde Fatih Hoca değişiklikler yapıyordu. Ben Feghouli'nin 10 numara pozisyonunda bu katkıyı bir katkı sağlayabileceğini düşünmüyorum. Feghouli gene kanat olarak devam edecektir. Orada bir alternatif olarak devam edecektir. Tabii ki ikinci yarıya çok ciddi değişikliklerle de başlayacak Fatih Hoca. Yani ilk yarıdan o hep söylemleri vardı. Ocağı bekleyelim, ocaktan göreceğiz. Onların mutlaka Fatih Hoca'da listeleri vardır. Hani kimin ne yaptı ilk yarı boyuncaki sahadaki performansı, sağ dışı performansı, takıma katkısı. Bunlar onda hafızada kayıtlıdır açıkçası. Burada farklı bir takım kurgusu da görebiliriz ama Feghouli'nin Belhanda pozisyonunda, 10 numara pozisyonunda bence faydalı olabileceğini açıkçası düşünmüyorum.
Evet, bu ilginç bir yorum oldu. Çünkü ben de dahil olmak üzere birçok Galatasaraylı Feghouli 10 numarada bir opsiyon olarak görüyorduk ama sen bu konuda birazcık negatifsin.
Yok, ben gördüm. Yani şöyle negatifim, hani bugüne kadar yaklaşık 2 yıllık performansına baktığın zaman hiç fayda sağlayamamış.
Tabii haklısın, haklısın. Yani bazı
beklentiye girmek için biraz bunları da görmek lazım. Hani bazı şimdi bir anda 11'de başlarsınız, 10 numara pozisyonu başlarsınızdan ziyade sağ içinde biliyoruz ki oyuncu değişiklikleri olur. Kenarda başlarsın, size hoca biraz daha içeri alır, işte ön taraf alır. Babel önde başlıyor, bazen Fatih Hoca'nın santraforu oluyor, sol taraftan getiriyor. Hani bu değişiklikler olur. Ben Feghouli'nin bazı maçlarda o içeri girdiğini gördüm ama içeride takımı ateşleyecek o, hani 10 numaradan beklentiyi karşılayacak o pas dinamizmini, o çabukluğu, arkaya atacak topları, o Feghouli'de ben onu göremedim açıkçası.
Sol hareketi ona yapmakta sıkıntı yaşıyor, katılıyorum sana.
Yani 10 numara dediğiniz oyuncu artık nokta paslar atacak. Yani bunu Babel de yapamadı ki Babel o pozisyon oyuncu değil ama artık yani geçirmeli. Yani şunu söyleyelim, hani bir Hacı, bir Schneider, bir Alex, hani öyle kritik milimetrik paslar atıyor ki. Yani aldı at dercesine deriz yani maçı anlatan spiker, hani aldı at dedi, bu golü de atmamak olmaz. Ben Galatasaray'da uzun zamandır bunu Belhanda'da göremedim. Hani öyle kritik yerlerde, boşluklarda oyunculara pası getiremiyor ki artık. Takımın da gardı düşüyor. Artık o pozisyonda seyircinin de gardı düşüyor. Benim aradığım 10 numara özellikle işte böyle oyunculara, tabii ki benimle aradığımla olacak işler değil ama benim kafamdaki yapıdaki bir Hacı özellikli, bir Alex özellikli oyuncular. Ama maalesef şu an dünya konjektöründe var mı? Kaç tane böyle 10 numara var? Yok. O zaman ne yapacaksınız? Fatih Hoca da kanat oyuncularıyla biraz da buralardan alternatif yaratıp Falcao'yu bu şekilde beslemek istiyor. Çünkü o da biliyor Babel'den bu beklentiyi karşılayabileceğini. Kenardan oyunu kurmak isteyecektir önümüzdeki ikinci yarıda.
Peki savunmada da Lündeman'ın sakatlığı sonrası Markan'ın partnerini bulmakta Galatasaray sıkıntı yaşıyor. Yani Ahmet Çalık denendi, olmadı. Dong idare etmeye çalışıyor. Çok orayı hani güvenle orayı götüren bir futbolcu olamadı. Galatasaray bir stoper alacak veya almalı mı, sana soruyorum.
Almak zorunda.
Evet.
Yani Lindama'dan sonra tabii ki çok kötü. Yani Galatasaray defansı açıkçası herkes gol atabilir ki bunu Tuzla maçında da gördük. Yani tamam, oyun kurgusu değişiyor, kupa maçı vesaire, bunların hepsini koyabilirim ama yani Galatasaray defansı çok kırılgan. Ankara Gücü'nü hatırlayalım. 2-0'ı bile koruyamayan bir Galatasaray defansı var. Onun için kesinlikle, yani bana göre tamam kanatlar önemli takviyeler yapıldı ama olmazsa olmazı Galatasaray'ın ikinci yarıda stoper alması lazım. Ki gelen oyuncular içinde de var ama alınabilse bir tane daha alternatifli stoper açıkçası Galatasaray kadrosu şampiyon olmak istiyorsa bence %100 gerekli diye düşünüyorum. Stoper konusunda ciddi problemleri var.
Evet, yani burası için yazılan isimleri de ben senle bağlantı yapmadan önce yayının başında aktardım. 4 tane isim var şu an Galatasaray'ın temaslı olduğu söylenen. Bakalım hangisi gelecek, kimler gelecek göreceğiz.
Şunu da söylemek gerekir aslında. Yani Galatasaray'ın defans kurgusunda stoperlerden bahsederken kenar oyuncuları da hiç katkı sağlayamadı. Yani Mariano'nun defans bloğunda defansa katkı sağlayamadı. Nagatomo, işte Fatih Hoca'nın açıkladı, o ciğer olayından sonra, o sakatlıktan sonra %100 dönemedi dedi. Zaten bunu da maç sonunda Fatih Hoca'nın açıkladığını da gördük. Burada kenar oyuncuları, bek oyuncuları hiç defansa yardım edemedi. Yani ciddi anlamda iki stoper hep yalnız kaldı. Burada Lindemann'ın da olmaması, bu kadar da Muslera'nın iyi performans göstermesine rağmen hem Şampiyonlar Ligi'nde hem ligde de bu kadar gol yemesine, bu kadar pozisyon vermesine sebep oldu. Bunu da göz ardı etmemek gerekir. Hani bir takımın sadece, hani şunu söylemeyelim, kalecisi tamam, hani stoperleri olacak ama o bekleri de yardım edecek yani. Bu kadar yalnız bırakmayacak. Orta sahadan da bir katkı sağlayamadı Galatasaray.
Sadece savunma görevlerini aksatmadılar. O geçmişteki hücum katkısını da veremediler. Mariano, Nagatomo biliyorsun kanat bindirmelerini çok iyi yapan iki oyuncuydu.
Onyekuru'yla giden, oradan kenardan gidip bindiren Nagatomo'yu hiç görmedik zaten. Mariano'nun zaten yaşı itibariyle fizikten de artık çökmüştü. Ben ön tarafı konuşamıyorum. Çünkü asli görevleri, yani bek oyuncuların asli görevi bir kere takımın defansına yardım etmek. Defans oyuncusudur. Ön tarafı da çıkarsa size ekstra bir katkı sağlar. Biz onu daha şu an konuşamıyoruz. Yani Galatasaray'ın defansının, kurgusunun neden bu kadar sıkıntı yaşadığını ben anlatmaya çalışıyorum. Yoksa ön tarafta zaten şu an katkı veremiyorlar. Çünkü o güçleri de yok açıkçası Eyüp. Yani bunlar Galatasaray'ın handikaplarıydı ama ikinci yarı neler değişecek? Bu kadar handikaplara rağmen Galatasaray, işte puan farkı nerelerde, şu anki durum çok mu kötü? Hayır, değil. Galatasaray takımı çok puan daha farklarını kapatmıştır Fatih Hoca ile birlikte. Bu farklar da kapanır. Bence burada bir durum görmüyorum ben. Hani ikinci yarı Galatasaray bu konusunda Şampiyonlar Ligi'nden de döndükten sonra açıkçası lige iyiden iyi atılacağını düşünüyorum.
Son soru Kerem İnan. Belhanda'nın satışı söz konusu mu? Satılırsa bir santrafor, düzeltiyorum, 10 numara transferi yapar mı?
Şöyle söyleyeyim, bence satılmalı artık. Yani Belhanda'nın taraftarla biliyorsun o diyaloglarından sonra orada bir kopukluk oldu aslında. Yani Belhanda'nın takımda durması, geçmiş dönemlerdeki performansı, ki bana göre Belhanda geldiği günden beri inanılmaz %100 bir performans sergilemedi. Ben hani Galatasaray performansının hala %40-%50'lerde oynadığını düşünüyorum. Yani kapasite olarak oralara çıkamadı açıkçası. Benim istediğim, benim beklediğim Belhanda'nın çok çok altında oynadı. Buna rağmen iki şampiyonluğu var Galatasaray'da. Yani bu performansla bile. Ama bu saatten sonra %100 katkı sağlar mı? Bu bir soru işareti. Şu olabilir. Mecburen kalacaksa takımda, transferi gerçekleşmeyecekse, takım birlikteliğiyle belki Belhanda'nın da performansı artıp hani o kazanma duygusuyla Belhanda tekrardan aile duygusunu kazanabilir ama şu anlamda taraftarla o bağ koptu. En ufak bir şeyde hani şöyle deriz ya, tüp kırıldım, hani en ufak bir şeyde Belhanda ile taraftar arasında yine kopukluk olacak ve o sıkıntılar devam edecek gibi geliyor bana. Ama
satmak en sağlıklı sürüyorsun.
%100. Yani orada bir nasıl bir alternatif yaratılır onu bilemem ama Belhanda'nın şu anki transferi Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda bence daha iyi olacağını düşünüyorum.
Peki Kerem İnan, çok teşekkürler, ağzına sağlık, hayırlı işler diliyorum aynı zamanda sana.
Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
Hoşça kal. Kerem İnan yoğun iş temposunun yanında bana vakit ayırıp buraya bağlandı, bizlere bağlandı. Çok teşekkür ediyoruz. Biraz mesaj okuyayım Mehmet, sonra reklam arasına gidip bir sonraki bağlantımıza geçelim. Birazdan Sercan Dikme ile Beşiktaş'ı konuşacağız. Sevgili dinleyenlerimiz, programa da çok yoğun bir ilgi var. Herkese teşekkür ediyorum. Bazı dinleyicilerimiz fotoğraf çekip fotoğraf gönderiyor. Fotoğrafla destek oluyor. Mesela Yüksel Doğan radyosunun fotoğrafını çekmiş. Şu an bizi dinliyor. Selamlarımızı iletelim. Geldik abi diye de mesaj atmış. Instagram coştu tabii. Yani bu saat muazzam bir saat. Sabri abi dünyanın en şanslı insanı bu saatte program yaptığı için. Ben de çok seviyorum bu saati. Gürhan Bey demiş ki Emre Akbaba Belhanda yerinde oynar mı? O da yeni transfer sayılır. Emre Akbaba Belhanda'dan daha iyi 10 numara pozisyonda oynar. Ama hangi Emre Akbaba? Sağlam bir Emre Akbaba. Çok da iyi oynar ama bakalım, yani fizik kalitesi ne durumda bilemiyoruz. Gökay çok güzel bir mesaj göndermiş. Radyoyu açtım, senin sesin var. Hanımın sesini duysam bu kadar sevinmezdim demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Yasin Bey demiş ki selamlar, Cagne konusunda bir gelişme var mı? Valla Cagne bana kalırsa Galatasaray'a dönecek. Ama şu giden oyuncuların bir netleşmesi lazım. Çünkü Galatasaray'ın şu an çok fazla yabancı oyuncusu var. Bazı oyuncuların gitmesi gerekiyor. Onun sonrasında ben Cagne'nin de Falcao çünkü tek olmaz. Andone sakat. Hani bir ay içerisinde dönecekmiş ama Fatih Terim buna ne kadar güvenir bilemiyorum. O yüzden bence açıkçası benim düşünceme göre Diagne takımı dönecek. Engin Toprak selamlar, iyi yayınlar Eyüp abi. Fenerbahçe Beko maçında ben eski Fenerbahçe'yi gördüm. Siz ne dersiniz? Saygılar demiş. Valla ben de çok beğendim. Hatta Hasan Bek'le, daha doğrusu hani Hasan Bek de maçı izliyormuş. Beni aradı maç esnasında. Birazcık Fenerbahçe Beko'yu konuştuk. Baskonya deplasmanı kolay bir deplasman değildir. Orada o karakteri koymak, geri adım atmamak ve üstelik yeni transferlerden iyi katkı alarak maçı kazanmak çok değerliydi. Malcolm Thomas'tan bahsediyorum. İyi bir performans ortaya koydu. Westerman şov yaptı. Fenerbahçe kazandı. Ah keşke bugün Kerem Gönlüm gelseydi de bu mücadeleyi konuşsaydık ama Kerem'in bir işi var. İki haftadır programlara gelemiyor. İnşallah bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta burada olacak. Adana'dan Hazım Akın. Adana Demirspor transferleri sizce nasıl? İyi yayınlar. Valla Adana Demirspor iyi transferler yapıyor ama 2 yıldır bu transferleri yapıyor. Takım olamıyor Adana Demirspor. Ben Murat Sancağ'ın, başkanın çok gayret ettiğini görüyorum. Elini taşın altına koyuyor. Çok ciddi para harcıyor. Kendi kişisel servetinden de harcıyor ama Adana Demirspor takım olamıyor. Zaten kadroda çok kaliteli isimler var. Salim Manav daha iyi konuşacaktır Adana Demirspor'u tabii. Celil Celiker Tumay veya Tumay Çeliker diyelim. Sürekli aklımda dönüyor. Sissoko Erzurum, Milinkovic Giresun, Cesse Galatasaray, kendimi Arya Stark gibi hissediyorum demiş. Bu arada yani Eskişehir'de tabii açıkçası oyuncularını kaybediyor. Hem de bonservissiz bir şekilde kaybediyor. Allah Eskişehir'e de kolaylık versin. Yani nasıl bu işin altından kalkacaklar bilemiyorum. Çok köklü bir camia. Çok güzel bir statları var. Çok büyük bir taraftarları var. Ama borçlar nedeniyle kaliteli oyuncularını kaybediyorlar. Ligde dipteler. İşleri çok zor. Eskişehir Spor taraftarları takımlarını nasıl ayağa kaldıracak bilemiyorum. Bay Özçolak günaydınlar. Galatasaray defans hattına transfer yapması gerekmiyor mu? Marko canlı bomba diyebiliriz. Marko şu an stoperdeki en iyi oyuncusu Galatasaray'ın. Luyendama da sakat. Galatasaray zaten bir tane stoper yapacak. Transferi yapacak, onu söyleyelim. İsimleri de saydım. Godin, Murillo, Marcelo ve Luis Abraham. Bu oyunculardan bir tanesi bence gelecek. Deniz Esin Geniş ismi dinleyicimizin birleşik yazdığı için okumakta zorlanıyor insan tabii. Fenerbahçe Beko bence Final Four yapacak demiş. Bahtoş iyi yayınlar, Eyüp Bey Komoli ile ilgili son gelişmeleri anlatabilir misiniz demiş. Allah Komoli zaten şu ana kadar Fenerbahçe'ye faydalı olamadı. Bırakın faydalı olmayı, zarar verdi bence. Yapmış olduğu transferlerle. Son açıklamasıyla Ali Koç'u da kaybettiğini düşünüyorum. Yakında bir ayrılık bence olur. Bugün olmaz, hemen olmaz. Ali Koç öyle fevri davranacak bir başkan değil bana kalırsa. Ama bir vadede sanki yollar ayrılacakmış gibi duruyor. Ahmet Burçin Sarı, kolay gelsin, hayırlı cumalar kardeşim demiş. Amsterdam'dan selamlarını göndermiş. Ben de herkese hayırlı cumalar diyorum.
Eyüp Yıldız'la Spor Forum devam ediyor. Devam ediyor.
Evet sevgili dinleyenler, tekrardan karşınızdayım. Çok güzel mesajlar var. Beşiktaşlı dinleyicilerimiz de Beşiktaş'la ilgili bilgileri bekliyorlar ve genç olmasına rağmen gerçekten çok önemli işler yapıyor. Beşiktaş'la ilgili çok önemli bilgileri sıcağı sıcağına hem sosyal medyada hem de çalıştığı kurumda Beyaz TV'de paylaşıyor. Sevgili Sercan Dikme var telefon hattımızda. Sercan hoş geldin.
Eyüp Yıldız, iyi sabahlar, iltifat ediyorsun. Çok sağ ol.
Yok, bu valla iltifat değil, az bile söylüyorum. Hem üslubunu çok beğeniyorum hem de gerçekten güzel işler yapıyorsun. Böyle devam et kardeşim. Ben her zaman senin yanındayım. Sen de bana destek oluyorsun. Çok teşekkür ederim.
Estağfurullah. Destek bir durum yok. Çok teşekkür ederim. Sağ ol.
Şimdi sevgili Sercan, dün bir gelişme yaşandı. Bunu sormayacağım sana. Bunu takip edeceğiz. Yani Başkan Fikret Orman ibra edilmedi. Bundan sonra...
İlerleyen dakikalarda bunu konuşabiliriz. Herhalde önce bir transferle çıkacak.
Evet evet. Yani istersen konuşalım ama
evet,
yani...
Evet evet.
Tamam peki. İlk olarak ben sana transferi sormak istiyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Galatasaray transferde en hareketli kulüp. Trabzonspor yine bir şeyler yapıyor. Fenerbahçe bir transfer yaptı, birkaç tane yapacak. Bu noktada Beşiktaşlılar çok böyle kafa karışıklığı yaşıyorlar. Biraz da mutsuzlar. Beşiktaş transfer yapabilecek mi? Yapacaksa hangi bölgelere transfer yapacak? Bunları sana sormak istiyoruz.
Eyüp Yıldız, yani Monchi'nin güzel bir sözü var. Şimdi sen pası atarken aklıma geldi. Ocak kış transfer döneminde ne kadar çok transfer gerçekleştirirseniz yaz transfer döneminde o kadar çok hata yapmışsınızdır diyor Monchi. Doğru. Yani şu an baktığımız
güzel
zaman
söz.
Galatasaray şimdiden iki oyuncuyu kadrosuna kattı. Fenerbahçe bir oyuncuyu getirdi. Bir sol bek çalışması var. Evet, Beşiktaş'ın da çalışmaları var, ancak ben başka bir pencereden bakmak istiyorum. Beşiktaş elbette transfer yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle hücum hattı için biz, yani transfer dönemi, kış dönemi açıldığından bu yana bir forvet ihtiyacından bahsediyoruz Beşiktaş'ın ve Beşiktaşlı yetkililerin, yöneticilerin de profesyonellerin de bu noktada çalıştığını söylüyoruz. Ama çok enteresan bir transfer dönemi geçiriyoruz biz Beşiktaş adına. Normal şartlarda neredeyse 2-3 gündür bir tane isimle görüştüğünü söylememiz gerekiyor. Ancak şu noktada Beşiktaş'ın hareket edebilme alanı biraz kısıtlı. Nedeni de tahkim kurulundan, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen bildiri. Bunu zaten bütün Beşiktaşlar, bütün futbol severler biliyor. Sayın Başkan Adnan Dalgakıran da, ikinci başkan da açıkladı. 250-300 bin euroya tekabül eden bir 2 milyon TL'lik bir harcama durumu var. Beşiktaş'ın bu rakamı üste çıkarma gibi bir çalışması var. Ve bu nedenle de Beşiktaş'ın çalışma alanı biraz fazla kısıtlanıyor. Beşiktaş yapısı içerisinde, futbol takımı özeli içerisinde şunu söyleyebiliriz biz. Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye oranla baktığımız zaman belki işte Galatasaray'da evet bir stoper ihtiyacı var. Fenerbahçe'de sol bek ihtiyacı var. Belki alınabilirse kanatlara oyuncu alınması gerekiyor ama Beşiktaş noktasında biz forvet dışında bir bölge belirleyemiyoruz. Yani bilmiyorum, tarafsız olarak sen de bunu yorumlayabilirsin ama stoperlerinde, iki bekinde, iki orta sahasında belki işte o buraya yedekleyecek bir oyuncu arayışı var. Geçtiğimiz günlerde biz haberleştirmiştik. İlk noktada biz lig bittiği anda kanat forvet tarzında bir oyuncu arayışı içerisinde olacağını düşünmüştük Beşiktaş'ın. Ancak 2-3 gün önce gelişen bir durum oldu. Pivot santrofor arayışı var Beşiktaş'ın. Bu noktada şunu söyleyebiliriz ki özellikle yaz transfer döneminde Abdullah Hoca pivot santrofor değil, daha fazla hızlı, seri, dar alanda problem çözebilen bir oyuncu profili arıyordu ve buna yönelik transferler gerçekleşti.
Peki isim var mı pivot santrafor olarak? Mesela Alexander Priovic doğru mu? İlgilenilen isimler arasında mı sadece?
Priovic tabii ki yani listede olan bir futbolcu olarak gösteriliyor, ancak ben o transferin de gerçekleşeceği fikrinden yana değilim. Çünkü oynadığı ligdeki kalite ortada, evet. Ve bizim ligimizde bilen bir oyuncu Priovic, ancak...
Bolu Spor'da oynuyor çünkü.
Tabii ki. Priovic bizim ligimizi bilen bir oyuncu. Kitleme olarak, yani tamamen Beşiktaş'ın şu an aradığı profile uygun bir oyuncu. Ancak ben oynadığı lig itibariyle ben biraz Beşiktaş'ın tercih etme noktasında kararını o noktada kullanacağını düşünmüyorum. Yani Priovic, evet, önceden tabii ki listenin içerisinde datacıların, Beşiktaşlı yetkililerin araştırdığı bir isimdir, ancak ben bu konuda Beşiktaş'ın Priovic yetkisinde kullanacağını düşünmüyorum. Ama ve lakin tipleme olarak kesinlikle doğru bir tipleme. Abdullah Hoca istememişti, işte bunu söylemeye çalışıyorum ben, getireceğim nokta bu. Yaz transfer döneminde böyle bir tiplemede oyuncu istememişti, ancak fikrini değiştirdi. Özellikle 60. 70. dakikadan sonra Beşiktaş'ın skoru bulamadığı dakikalarda Beşiktaş'ın uzun forvet, pivot santrafor tarzında bir forvet arayışı vardı. Burak Yılmaz'ın sakatlığı, zaman zaman oynayamayışı, zaman zaman performans düşüklüğü yaşaması. Bunların hepsinde etken bu. Beşiktaş futbol takımı özelinde şunu belirtelim. Bazı futbolculardan Beşiktaş veya tırnak içerisinde Abdullah Hoca verim alamadı ilk yarıda. Belki Diaby'yi söyleyebiliriz. Zaman zaman diğer futbolcuları söyleyebiliriz. Boytu, bunları söyleyebiliriz. Adem Rayiç'i söyleyebiliriz. Beşiktaş'ın bence ilk amacı bu noktada, ilk yarıda, ya bunu ben hem yorum olarak söylüyorum hem biraz istihbarat bilgisi olarak söylüyorum aslında Yüp Yıldız. Yani Beşiktaşlı futbol severler, evet, forvet transferi biz tabii ki bekliyoruz, ancak Türkiye Futbol Federasyonu'yla uzlaşamama konusu noktasında, hakim kuruluyla uzlaşamama noktasında Beşiktaş transfer gerçekleştirmezse diye bir şık kesinlikle oluşturalım. Yani Beşiktaşlı futbol severler.
Bunu evet, zaten Ahmet Nurşevi de uyarmıştı, söylemişti sevgili evet. Sercan. Birkaç
bugün basın toplantısı var. Bugün onu da söyleyecek Ahmet Başkan. Yani transfer yapamama durumunu yaklaşık bir yarım saat sonra başlayacak o.
Sen de katılacak mısın toplantıya?
Ben İstanbul'dayım. Katılamayacağım ben ama edindiğim bilgi, en azından orada değiliz fiziki olarak ama ruhumuz orada. Bu transfer yapamama durumuyla ilgili Ahmet Başkan'ın açıklamaları olacak. Ya şimdi kulakları çınlasın. Fikret Orman'ın bir sözü vardı Eyüp Yıldız. Futbolda en kolay iş transfer yapmaktı derdi Sayın Orman. Öyle yani, Ahmet Nurçevi de, Erdal Turunoğlu'nu da, Emre Kocadağ da şu an transfer yani çok rahat bir şekilde yapabilir. En kötü gider Hasiç'e imza attırır. Yani elindeki futbolcu düşünelim. Ama ve lakin işte bu uzlaşma noktasında bazı yaptırımlar sıkıntısı var. O nedenle ben Beşiktaşlı profesyonellerin biraz elinin kolunun bağlı olduğu düşüncesinden yanayım. Tahkim kurulunun vereceği cevap, yani Beşiktaşlı yöneticilerin de aslında burada biraz canını sıkan nokta o.
Peki,
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan çok acil bir şekilde cevap bekliyor.
Olumlu cevap gelirse prensipte anlaşılan isimler var mı? Mesela pivot santrafor için senin kulağına gelen bir isim var mı?
Ya isim noktasında halen bir hareket edemiyoruz. Çünkü ben hani ben kendi yapım itibariyle de %80, %90 itibariyle anlaşma sağlanan, imzadan bir tık, bir adım, belki bir buçuk adım önce haberleştiren birisiyim ama o nedenle ben isim vermekte zorlanıyorum. Zaten şu an isim çıkmamasının en büyük nedeni de Beşiktaş'ın belki de 50'den fazla futbolcuyla görüşüyor olması. Yani önceden evet bir nokta belliydi, transfer yapacağı bütçe belliydi, işte noktalar belliydi, ancak şu an öyle bir durum yok. Her yerde bir soru işareti var. Yani 200 bin euroya Beşiktaş bir oyuncu alamaz şu anki durumda. Çünkü tekabül ettiği limit 200 bin euro. Ya Beşiktaş'ın işte orada TFF'den bir limit arttırımı var ve Ahmet Nurçevi işte yarım saat sonra, 40 dakika sonra bunu da söyleyecek. Türkiye Futbol Federasyonu'na da bir cevap vermesini biz bekliyoruz. Çünkü artık kaç gün kaldı, yani burada 20 günlük bir süre zarfı var. 20 günlük sürede Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklaması, Beşiktaş'ın anlaşması veya işte o paraya göre bir oyuncu araştırması... Bunlar uzun sürecek olan.
Tabii yani işte, biraz daha geciktirirse evet yapabilirsiniz dese bile Beşiktaş transfer yapamayacak belki de.
O yüzden ben işte yani ben burada...
Bir an önce cevap vermesi lazım.
Ama hayal satmak en kolay, ancak biraz gerçeklerden bahsetmek gerekiyor. İsimleri söylemek en kolay, yani işte Pirović'i de söyleyebiliriz, diğer isimleri de söyleyebiliriz, ancak Beşiktaş bu futbolcuyla görüşmeye başladığı noktasını söyleyebilmemiz için Türkiye Futbol Federasyonu'nun cevabını beklememiz gerekiyor. Ama yavaş yavaş Beşiktaş'ta çok enteresan bir durum. Kanat forvet tarzında ararken pivot santrafor arayışı içerisinde olduğunu öğrendik. Biraz yaklaşmışız transfere.
Yalnız Beşiktaş'a stoper de yazılıyordu. Yani yapar mı yapamaz mı bilmiyorum. Özellikle eski oyuncusu Beşiktaş'ın Marcelo, Beşiktaş'a çok yazılıp çizildi. Bunu da söyleyelim. Ama en sağlıklı bilgileri sen verdin. Yani şu an beklenen federasyonun yapacağı açıklama. Açıklamaya göre Beşiktaş grubu hareket edecek.
Marcelo çok, yani Beşiktaş yöneticileri neredeyse 2 günde bir, 48 saatte bir görüştü isim Marcelo bunu. Ama görüşmeye fark var. Yani ben seninle görüşüyorum diye, transfer edeceğim diye de bir şey yok. Çünkü Barcelona yakın ilişkiler kuran bir futbolcu ve Lyon oyuncu satışında Fransa'da işte o 5 majör ligde en sıkıntılı kulüplerden biri. Başkanları itibariyle çok cimri bir başkan, çok da problem yaşayan bir başkan, Lyon'un başkanı. Ben Beşiktaş'ın Barcelona istemesi durumunda dahi, zaten problemi şöyle var, yani bunu biraz haberleştirerek söyleyelim. Beşiktaş'ın şu an elinde 13 yabancı futbolcusu var Eyüp Yıldız. Limit 14 futbolcu. Bir yabancı futbolcuya ihtiyaç var. Bu bir yabancı futbolcu da forvet noktasında kullanılacak. Eğer Marcelo ismi kullanılıyorsa, Marcelo ismi geçiyorsa kesinlikle stoperlerden biri gidecek anlamı taşıyor. Peki stoperlerden biri gidecek mi diye sorarsan kesinlikle hayır cevabını verir. Çünkü Vida'nın kazandığı para da ortada. Ruiz zaten yeni geldi, yeni transfer. Rocco gider mi diye noktasında sorarsan bence gitmez. Çünkü Orada Marcelo'ya bir bonservis ücreti harcamak zorunda. Yani hepsi birbirine olimpiyat halkası gibi bağlı.
Güzel bir denklem kurdun. Ben ikna oldum stoper transferinin çok zayıf olduğuna. Peki evet. Son olarak sevgili Sercan Dikme, dün yaşanan gelişmeyi sana sormak istiyorum. Başkan Fikret Orman, eski başkan diyelim, ibra edilmedi. Bundan sonraki süreçte Beşiktaş'ta neler yaşanacak, senden dinleyelim.
İbra etmeyen Beşiktaş yönetim kurulu değil. Yani biraz çok terimler kullanacağız. Ben dün akşam itibariyle biraz bu konuyla ilgili araştırma yaptık. Herkesin bildiği gibi Beşiktaş dernekle yönetilen bir kulüp ve futbol aşiyesi olan bir kulüp. %51'i dernek. Yani dernek başkanı şu an itibariyle Sayın Ahmet Durçebi.
Evet.
Ve Beşiktaş tarihinde bir ilk gerçekleşti. Sayın Ahmet Durçebi, Beşiktaş Kulübü Başkanı, derneklerden sorumlu başkan, futbol AŞ'de başkan olmayacak. Yani ne demek bu? Futbol AŞ, Beşiktaş'ın futbolunu yöneten yapı. Yani biraz çok terimler olacak, bunu İbrahim'e anlatabilmek için oraya gelmek istiyorum. Ahmet Durçebi'nin futbol AŞ'de olmaması, yani oyu kullananlardan biri Ahmet Durçebi değil, bunu söyleyelim. Evet. Futbol AŞ içerisinde bulunan yöneticiler veya İşte bildiğiniz gibi Beşiktaş Kulübü biliyorsunuz borsayla yönetilen bir camia, bir kulüp. Borsada yetkisi olan oradaki müşteriler de diyebiliriz.
Borsaya kote sonuç itibariyle.
Evet. Burada idra etmeme noktasında bunu yapanlar futbol aşığı içerisinde bulunanlar. Ya ben futbol aşığı içerisinde şu bilgiyi verelim. Sadece bir kişi çekimsel oy kullanmış. Atıf Keşeci ismini duydum. Oy birliğiyle alınan bir karar bu. Peki ilerleyen günlerde ne olacak? İşte ben sordum, bir dava durumu var mı diye. Biraz daha sanırım bir iki hafta gibi bir süre beklememiz gerekiyor. Bize böyle bir cevap geldi. Çünkü dava açılacak mı açılmayacak mı en büyük noktada bu. Ancak ben her türlü Beşiktaş kongre üyelerinin ibra noktasında belirleyici bir rol oynayacağını düşünüyorum. Az önce işte sosyal medyada okuyoruz. Henüz ben Sayın Fikret Orman tarafıyla bir görüşme gerçekleştiremedim. Fikret Orman'ın burada alacağı pozisyon da önemli. Sosyal medyada yazıldığı kadarıyla söylüyorum. Sayın Fikret Orman sanırım Amerika'daymış. Döndüğü zaman bir açıklama yapılacağı söyleniyor. Ki benim de fikrim bundan yana. Sayın Fikret Orman döndüğü zaman bir açıklama yapacaktır. Burada Beşiktaşlı yöneticilerin, Sayın Başkan Ahmet Durçebi'nin elbette en doğru kararı vereceğini düşünüyorum ama sanki biraz önümüzdeki iki hafta Fikret Orman Ahmet Durçebi demeçleriyle geçecek gibi duruyor. Bana öyle geliyor. En azından bunu söyleyelim. Evet, Sayın Ahmet Durçebi ve ekibi inanılmaz zor bir süreçte geldi. Bu Fikret Orman'ın sözüydü. Yine kulakları çınlasın. Ben taşın altına elimi değil vücudumu koydum diyordu Fikret Orman. Ahmet Durçebi için de bütün vücudunu, komple her şeyini koyduğunu söyleyelim. Zor bir süreç. Beşiktaş'ın bu yapıyı iyi idare etmesi gerekiyor ama ben biraz daha sıkıntılı günlerin Beşiktaş'ta yakın olduğunu düşünüyorum.
Sercan Dikme çok
Bu arada futbol AŞ'nin başına da Erdal Torunoğulları getirildi. Bunu da belirtelim. Yani futboldan sorumlu, imza yetkisi olan kişi Erdal Torunoğulları olacak. Futbol AŞ yapısı içerisinde bu da önemli. Yani Beşiktaş camiasında en çok konuşulacak olan haberlerden biri.
Peki çok teşekkür ediyoruz bu bilgiler ve kendi yorumlarını katarak paylaştığın bilgiler için çok sağ ol. Çok teşekkür ederim.
Evet Yıldız, iyi yayınlar. Kolay gelsin.
Sercan Dikme, hoşça kal. Evet, Beşiktaş'ı konuştuk. Biraz mesaj okuyayım. Reklam aramıza gideceğim. Reklamdan sonra artık Fenerbahçe'yi konuşacağız. Fenerbahçe ile ilgili iki bağlantımız olacak. İlk bağlantı Yusuf Dursun, Fanatik Gazetesi adına Fenerbahçe'yi takip eden deneyimli bir gazeteci. Sonra ise Hasan Bek'le Ali Koç, Komalli ve Ersun Yanal üçgenini konuşacağız sevgili dinleyenler, bunu söyleyelim. Mustafa Karaman'a çok teşekkür ediyorum, hayırlı cumalar demiş. İrem Turan, Radyospor'u bütün programları çok yakından takip eden genç bir kardeşimiz. Sevgili İrem demiş ki Radyospor'un Atiba'sı Eyüp abi. Kemal Sunal'ın bir filmi vardı. Orada Erkan diye bir sporcu vardı. Her dalda spor yapardı. Sen de onun gibisin demiş. Beşiktaş'taki son haberler nedir diyerek bitirmiş. Beşiktaş'taki son haberleri Sercan Dikme paylaştı. Benim anladığım kadarıyla federasyon onayı verdiği anda Beşiktaş bir tane santrafor bitirecek. Net santrafor, pivot santrafor bitirecek. Beşiktaşlar bu transferi bekliyor. Emrah dedi, Eyüp abi hayırlı cumalar. Galatasaray basketbolda Monaco maçı hakkında ne düşünüyorsun? Takım baskı karşısında yarı sahayı geçemedi, zorlandı vesaire. Şimdi Galatasaray'ın bir guard problemi, oyun kurucu problemi var. Galatasaray erkek basketbol takımı baskı karşısında zorlanıyor, set oyununda zorlanıyor. Bunu kabul ediyorum, fakat Galatasaray bir şekilde hücumu da açıkçası çözdü. Yani bir kere 5 yabancısı da çok skorer, çok iyi katkı veriyor. Hepsinin bireysel yeteneği var. Bu anlamıyla hücumda çok sıkıntı yaşamıyor artık Galatasaray. Artı Yiğit Arslan, yeri geliyor Göksel'in Köksal, Can Korkmaz, bunlar da sorumluluk alıyorlar. Bunlar da skora katkı yapıyorlar. Ben Galatasaray'ın hücumda pek problemi kaldığını düşünmüyorum. Galatasaray'da sıkıntı savunmada. Galatasaray'ın yabancıları özellikle savunma yaptıkları zaman, onları savunmaya teşvik ettiğiniz zaman Galatasaray'ın seviyesi yukarıya çıkıyor. Monaco maçında dikkat edin, ikinci yarı savunma yapmaya karar verdiler. Galatasaray çok rahat bir şekilde maçı kazandı. Hücumu bu seviyede tutup Galatasaray savunmasını istikrarlı hale getirirse karşı yaka seviyesinde bir takım olur. O da bu bütçeyle gayet iyi. Benim beklentim bu. Guard'dan ziyade savunma kalitesini yukarıda tutmak Galatasaray için önemli olmalı. Mesajlarınızı okumaya devam ediyorum. Birkaç mesaj daha okuyup reklama gidelim. Güzel destek mesajlarınız var. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de gerçekten bu saati çok seviyorum. Her zaman söylerim. 10-12 arası Radyo Spor kımıl kımıl oluyor. Acayip yani, yüzlerce mesaj geldi. Merak eden ve abarttığımı düşünen varsa önce Twitter'a baksın bana gelen mesajlara. Sonra Instagram'da paylaştığım fotoğrafın altına baksın. O zaman ne dediğimi anlayacaklar. Ömer Faruk Oruç, Üyüp abim merhaba. Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin tekrar takıma katılmasına görüşün nedir demiş. Valla Max Kruse'nin bulduğu şansı Mehmet Ekici bulsaydı, tabii o da biraz kendine çeki düzen verecek. Sağda çok fazla rakiple ve hocayla uğraşıyor. Yani hoca da derken hakemle uğraşıyor. Onu yapmayacak. O da kendisine birazcık çeki düzen verecek, dikkat edecek. Eğer Max Kruse'ye verilen şans Mehmet Ekici'ye verilseydi, ben Kruse'den daha işler çıkartabileceğini düşünüyorum açıkçası. Benim düşüncem bu yönde. Bekir Akıncı, abi hoş geldin. Ben yeni açtım. Galatasaray'da herkes fikrini açıkça beyan etmelidir. Ünal Aysal'ın hoca ile hüsmetinden kaynaklanıyor Arda Turan'ı. Fatih Hoca istiyorsa gelsin. Yani Ünal Aysal, evet, Fatih Terim'le ilgili açıklamalar yapıyor ama çok ayakları yere basan ve şu an için güncel bir tartışma değil yani.
Eyüp Yıldız'la Spor Forum devam ediyor. Devam ediyor.
Evet, Selami Akkaya başımı derde sokacak bir mesaj göndermiş. Selamlar, dikkatle dinlemekteyim. Cümle kuruşunuz mükemmel, ikna edici. Barış Bey ile beraber bir tık daha iyi demiş. Peki, teşekkür ederim, çok sağ olun. Aman da beni sıkıntıya sokmayın. Hattımızda mıydı Yusuf Dursun? Evet, birazdan hattımızda olacak. Tamam, şu an sevgili Mehmet Uzundurkan arıyor. Yine bir dinleyicimiz, selam abi, Gazi Osman Paşa'dan Mustafa. Benim merak ettiğim bir konu var. Beşiktaş'ta Aras Özbiliz'in sözleşme feshinde verilen 2,5 milyon kimin cebine girdi? İşte bakın, Başkan Fikret Orman'ın ibra edilmeme sebeplerinden biri bu zaten. Böyle birçok hareket var. Bu nedenle ibra edilmedi. Bu süreci takip edeceğiz. Soruşturulsun. Başkan Fikret Orman da hani bu soruşturmaya karşı çıkmasın. Madem ibra edilmedi, araştırılsın. Onun için de iyi bir şey bence. Çok net bir şekilde camiaya Başkan Fikret Orman döneminde neler yaşandı araştırılsın, ortaya çıksın, camiaya sunulsun. Benim düşüncem bu. Evet, Fanatik Gazetesi'nden Yusuf Dursun var telefon attığımızda. Yusuf abi hoş geldin yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler Yusuf abi. Fenerbahçe'yi çok yakından takip ediyorsun. Şu an Antalya'dasın.
Evet.
Öncelikle kolay gelsin diyorum sana.
Teşekkür ediyorum. Güzel. Antalya'da güzel bir hava. Artık Antalya'da güneş açtı. Takımların yüzü gülüyor. Rahat rahat antrenman yapabiliyorlar. Evet.
Buyurun. Peki. Şimdi son, ilk olarak sana Simon Fale transferini sormak istiyorum. Evet. Bu transfer camianda bir anda camiada bir anda tartışmaları da beraberinde getirdi. Öncelikle Fenerbahçeli taraftarlar bayağı bir protesto ettiler sosyal medyada bu transferi. Evet. Sonra Komolli açıklama yaptı. Bu transferi ben yapmadım. Başkan Ali Koç yaptı. Evet. İnisiyatif kullandı dedi. Son durum nedir Yusuf Dursun? Evet.
Şu anda tabii Komolli İstanbul'da başkanla, başkanı dün akşam çağırdı. Döndü Hamsan. Şu anda orada büyük ihtimalle görüşmeler sürüyor. Bunun niye bu demeci verdiğini, yani şeye, Twitter'a niye bunu koyduğunu anladığım kadarıyla rahatsız olmuş, onu soruyor. Belki de bence büyük ihtimalle de yollar ayrılacak gibi duruyor, öyle hissediyoruz. Yani bugün yarın yönetim açıklayabilir Komolli'nin ayrıldığını diye tahmin ediyorum. Yani aldığımız doğru başkan istemiş oyuncuyu, ama yani hocanın bu konuda bir fikri var mı, o konuda tam bir net bilgi alamadık tabii. Şimdi yanlış da bilgi vermeyelim, yani Ersun Yanal bu oyuncuyu istiyor mu, benim tahminim istiyordur yani, mutlaka izlemiştir yani, kendi ekibi de belki izlemiştir. Durup dururken direkt başkan kimseye haber vermeden oyuncuyu alacağını tahmin etmiyorum. Bence teknik heyetin bilgisi vardır. Ama Komolli'nin bu konuda şeyi var mıdır? Sanki yok gibi. Çünkü kendi açıkladığına göre, resmi Twitter'ında açıkladı. Bu yüzden bir kriz çıktı maalesef şu anda. Durup dururken bir anda sezon başlarken bir kriz çıktı. Bunu umarım kısa zamanda takım etkilenmeden hallederler diye düşünüyorum. Takıma da gelince, takım evet burada iyi çalışıyor. Gerçekten iyi çalışıyorlar. Çünkü bize de antrenmanları açıyorlar. Görüyoruz 3 dakika 45 dakika. İstekliler. Emre de özellikle dün akşam Emre de takımla çalışma fırsatı buldu. Gerçekten bir hoca gibi takımı yönlendiriyor, duruyor. Gençleri özellikle uyarıyor diğerlerine. Diğer yeni transfer de katıldı. O da arkadaşlarıyla ısınmaya çalışıyor. Onu tabii ben de fazla bir izleme fırsatı bulamadım. Şimdi oyuncu konusunda oyuncuyu daha oynamadan yargılamak da benim şahsım yanlış olur. Biraz beklemek lazım. Evet, oynamamış, doğru. Bir maç oynamış. Taraftarlar da bundan tepki veriyorlar ama biraz oyuncuya şans vermekte fayda var bence. Biraz beklemek lazım. Ha, diyeceksin ki puan farkı, tabii fark var yani. İkinci yarı Fenerbahçe'nin artık puan kaybı yapmaması gerekiyor. Yukarı 6-7 tane takım var. Onların yarışının önüne geçmesi için kazanması lazım. Ama şu bir gerçek ki Fener gerçek iyi çalışıyor. Evet, transfer ihtiyacı var mı? Var. Bunda ekonomi olarak şey yapmaya çalışıyorlar. Düzeltmeye çalışıyorlar. Özellikle bir sol beki şu anda bildiğim kadarıyla hedeflendiler sol beke. Bakıyorlar o nasıl, uygun mu? Almaya çalıştıklar. Burada ilk defa Fenerbahçe...
Ricardo Rodriguez ismi geçiyor.
Evet, bir de şeyde Rizespor'un sol beki...
Mendyak ama onu Hasan Kartal vermeyeceğiz dedi.
Doğru, ama biliyorsun bu işler hep öyledir. Yıllar önce Metin Timer diye Beşiktaş'tan almayacağız dedi, yok böyle bir şey diye. Daha sonra aldılar. Onun için... Bence transfer ayında her şey olabilir. Doğru, önce Rodriguez evet var, onunla uğraşıyorlar. İşte para konusunu halletmeye çalışıyorlar. Bakalım, ama takım uyum içinde çalışıyor, hırslılar. Göreceğiz ilerleyen günlerde ne olacağını. Belki gidenler olacak. Çünkü sakatlar henüz daha uzak dönmedi. Hasan Ali'nin durumu, Moses şu anda İngiltere'de, Türkiye'de değil, İngiltere'de Chelsea'de çalışıyor. Öyle bir mukavelesinde bir şart var. Yani belli bir uzun sürerse sakatlığı, orada tedavi devam ediyor. Aynı 13'ünde dönecek. Ondan belli ki 3-4 hafta faydalanamayacak Fenerbahçe. Onun için transfer, sol tarafa bir transfer. Solda şimdi bakıyorum Deniz'le şeyi deniyor. Dirar'ı deniyor hoca taktik çalışmasında. Yani hoca çok böyle gerçekten nefes almıyor. Medya mensuplarıyla da şu andaki toplantıyı ertelemiş durumda. Yani Fener'de durum bu. Havalar burada güzel. Onların da moralleri iyi ama dediğim gibi yönetimle Komolli Bakan bu krizi bir an önce çözmeleri gerekiyor bence, uzamadan.
Evet, ama biz sol bek transferinin mutlaka geleceğini söylüyorsunuz.
Bence kesin. Yani çünkü Hasan Ali'nin de en az 2-3 haftada oynayamayacağını tahmin ediyorum.
Peki santrofor düşüncesi var mı? Santrofor pozisyonunda da orada Vedat Muriç'in yanlış olduğunu görüyoruz.
Yani anladığım kadarıyla şeye çok güveniyor. Mevlüt'e. Sanki Mevlüt'le gidecek gibi duruyor. Çünkü yani transfer yapacak şeyi yok. Hem maddi olarak hem de oyuncu da gitmesi lazım. Yani oyuncu satması lazım.
Santrafor beklentiniz çok tabii, fazla tabii. Yok. Yani Çupo Moiting ismi yazılıyordu, o yüzden sordum.
Gördüğüm kadarıyla Mevlüt'te evet. Mevlüt'e gerçekten çok güveniyor. O da yani çocuk iyi niyetle çalışıyor, ediyor. Kupa maçlarında elinden geleni yapmaya çalışıyor. Yine kupa maçlarında onlara tabii şans verecek. Yani bakacağız. Yeni transferi de büyük ihtimalle kupa maçında bir görecek onu şeyde, Kayseri'de. Bakacağız. Mehmet Ekici ben çok şey gördüm, olumlu gördüm. Çok hırslı gerçekten, demek ki artık bir sinyal aldı ki kadroya girebilir de yani her an. Onu Sadık biliyorsun devre dışı kaldı. Onu alırlarsa da sürpriz olmaz. Yani ben çok istekli gördüm Ekici'yi.
Mehmet Ekici de tabii ilk yarı forma giyemedi. O da kadar... ikinci yarıda şans bulacak diye düşünüyorsunuz siz.
Evet, gerçekten siz. çok şey istekli. Herkes de çok iyi şey yapıyor. Diyalog kuruyor. Ben yani arzulu gördüm. Ha hoca, tabii karar hocanın. Bekleyip göreceğiz hep beraber. Yani Fener'de bakalım. Biraz Fener'e zaman tanımak lazım. Gerçek ayın 17'sinde ligler başlıyor ama ondan önce kupa var. Bakalım hoca nasıl bir kadro kuracak, ama yani ilk yarıdaki kadrodan farklı olmayacak gibi duruyor şu anda yani. Çünkü yok yani. Bir tek dediğimiz stoper konusunda tabii orada da Zanka var. Zanka'yı ben dün menajeriyle falan temasa geçti. Yok öyle bir şey, yani bir yere gittiği yok.
Adil Rami. Yok.
O rahat ortaya çıkmadı ama öyle bir niyeti var yani.
Adil Rami yani. Ayrılabilir diyorsunuz ama evet, Zanka'nın gitmesi gibi bir durum söz konusu değil. Zaten Sadık da sakatsa Yusuf onun Dursun için, onun da rotasyonda olması lazım yani Zanka.
Evet, onun için de yani o da demiş ben bir yere gitmiyorum, haberler çıkıyor. Ben şimdi şans almak istiyorum diyor. İkinci yarı daha iyi olacağımızı düşünüyoruz diyor.
Peki.
Ona herkes şampiyonluğa hedeflenmiş durumda bakalım.
Sayın Yusuf Dursun, çok teşekkür ediyoruz efendim size.
Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Hayırlı yayınlar diliyoruz.
Hoşçakalın.
Görüşmek üzere. Sağ olun.
Evet. Fair Play'den Mustafa Nalbant ve sevgili Gizem beni dinliyormuş. Kendileri en büyük hayranlarım oluyor, fanlarım oluyor. Çok teşekkür ediyorum yayını takip ettikleri için. Yine Instagram'dan gelen güzel mesajlar var.
Eyüp Yıldız'la Spor Forum devam ediyor.
Devam ediyor.
Evet değerli dinleyenler, Sinan Bardağ'ı da unutmayalım, kendisi de selam göndermiş, selamını yayında paylaşmadığımız için de bozuluyor. Sinan'a da buradan selamlarımızı iletelim, çok güzel mesajlar var, sağ olun. Hemen Instagram'dan gelen birkaç mesajı okuyup sonra Hasan Bek'le telefon bağlantısı yapacağız. Çak Yıl demiş ki bir gül lütfen demiş. Yani aslında gülüyorum, yani ben çok gülen bir adamım. Ama fotoğraflarda çok gülerken görmüyorsunuz tabii.
Eyüp Yıldız'la Spor Forum devam ediyor.
Devam ediyor.
Evet sevgili dinleyenler, tekrardan karşınızdayım. Tabii Başkan Ahmet Nurçebi'nin açıklamaları biraz da uzun sürmesi yayın akışında planlarımı değiştirdi. Normal şartlarda Hasan Bek'le telefon bağlantısı yapıp sonra telefon hattını açmayı planlıyordum. Sizlerle sohbet etmek istiyordum ama yapamayacağımız belli oldu. Hasan Bek'le bir bağlantı yapacağız ve yayını bitireceğiz ama tabii bağlayamadığım, yayına sizleri, sesinizi dahil edemediğim için de çok üzgünüm, bunu belirteyim. Spor Forum programı her zaman adından da anlaşılacağı üzere sizlerin katkısıyla güzelleşiyor. Sağ olun, var olun. Aykut Eroğlu beni ne zaman Barış Ertuğrul'un yerinde göreceğiz diye bir mesaj atmış. Hiçbir zaman taş yerinde ağırdır. Barış abi sabah 7-10 arası çok güzel bir program yapıyor. Yıllardır yapıyor. Ben de akşam saatlerindeyim. Candar Bey demiş ki Sabri Ugan'la ilgili bir mesaj göndermiş. Sabri abiyle ilgili bir mesaj iletmiş yayınımıza. Onu da geçtik. Şöyle bakıyorum gündemdeki konularla ilgili. Bu arada Sercan Dikmen'in söyledikleri gerçekleşti. Önce Fikret Orman'ın ibra edilmemesi, ardından da transferle ilgili açıklamalar yaptı Ahmet Nurçebi. Bu iki konuyu, yani Fenerbahçe'de Komolli ile Ali Koç arasında yaşananları ve Beşiktaş'taki ibra krizini Hasan Bek'le konuşacağız. Hasan abi hoş geldin.
Evcim hoş bulduk. İyi yayınlar.
Hasan abi şimdi çok uzun bir açıklama yaptı Ahmet Nurçebi. Bu sebeple evet. Birazcık yayın akışımız değişti. Zamanımız da kısıtlı evet. Kaldı. Kısa kısa senden iki konuyla ilgili yorum istiyorum. İlk olarak Fenerbahçe'de bu Simon Fallet transferiyle beraber yaşanan bir kriz var. Evet. Bu oyuncuyu Ersun Yanal'ın istemediğini zaten biz seninle birkaç gün önce konuşmuştuk.
İstemediği değil. Haberi yok. Yani haberi yok. Böyle bir futbolcu transfer edilmiş mi biliyor mu? Haberi yok. Abi geliyor bu var diyorlar. Haberi yok.
Evet. Artı Comolli de dün açıklama yaptı. Ben bunu seninle paylaştım Twitter üzerinden. Ve evet. O açıklamada diyor ki bu transferde benim herhangi bir dahlim yok. Oyuncunun menajeriyle benim herhangi bir ilişkim yok. Burada başkanımız inisiyatif aldı. Onun inisiyatifiyle bu transfer gerçekleşti. O bu oyuncuya inanıyor dedi. Ve sonrasında bir takım eleştiriler var. Gazetelerde çıkan bazı haberler var. Başkan Ali Koç'un Comolli'yi bu konuda eleştirdiğini, böyle bir açıklama yapmaması gerektiğini söylemiş. Sen bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsun Hasan abi?
Vallahi bu gelişmeleri şöyle değerlendiriyorum. Bu gelişmeler her birinden bağımsız. Ersun Yanal'ın fikri, resmi fikri değil tabii ama gerçek olan fikri. Şimdi bu ülkede de bir şey var. Bir sürü her şey, herkes her şeyi biliyor. Son 15 yılın siyaset iklimi böyle olduğu için. Ama söyleyemiyor. Ondan sonra herkes gerçeği biliyor ama ön tarafta başka bir şey konuşuluyor. Ama herkes aa diyor, öyleymiştik diyor. Ama herkes de biliyor ki öyle değil. Yani herkes kralın çıplak olduğunu biliyor. Şu anda yönetim olarak. Şimdi Ersun Yanal böyle bir şey istemiyor, haberi yok. Diyor ki bunu resmi olarak açıklayamıyor. Bir transfer yapılmış. Başkan diyor ki başkanın en temel özelliği biliyorsun 1,5 yıl oldu Sayın Ali Koç seçileri. Bir sürü değişiklikler yaptı Fenerbahçe'de. Yaptığı değişikliklerin hala hiçbir sonucu ortada yok.
Hı hı.
Yani bu yani yok derken gerçekten yok. Ekonomik olarak da sportif olarak da yani baktığında Fenerbahçe'yi ve çok büyük bir destek var arkasında. Hala herkesin desteği var. Herkesin desteği var. Ama bir sonuç yok tabii. İnsanlar bir yere kadar bekleyebilir. Şimdi nedir? Mesela bu Ali Bey'in geldiği hani eski sistem kötüdür deyip yeniden işte atıyorum Hasan Çetinkaya'ları yollayıp Comolli'leri getirip işte onun yerine araba karşılayıcısı işte arkadaşı getirip Hasan Çetinkaya'nın yanına idari menajer yapıp onun falan yani hocayı yollayıp eski başarılı hocayı yollayıp gidip bir tane Avrupa modeli menajer yıpran. Bak sana bir şey, öyle bir şey söyleyeyim. Bir sürü şey yaptı. Şimdi her ülkenin kültürü vardır, tamam mı? Bir ülkede sen bir şey yapmak istiyorsan, bir iş yapmak istiyorsan, bir şey yönetmek istiyorsan yabancı CEO'lar gelir. Diğer Euro'luk şirketlerin, dolarlık şirketlerin CEO'ları gelir. Mesela Çin'de çayı içerken nasıl içer biliyor musun? Kulp fincanda içer. Evet. İngiltere'ye, Londra'ya gidiyorsa o çayı kulplu fincanda içer. Eğer Türkiye'ye geliyorsa cam bardakta içmek zorunda. Çünkü evrensel düşünüp lokal yaşamak zorundasın. Tabii o bilgilere girmek zorundasın ama lokalde davranmak zorundasın. Şimdi Fransız menajer, Hollandalı hoca, İngilizce konuşan yönetim kurulu.
Hı hı.
En son gelinen nokta Comolli'nin yaptığı Twitter'dan açıklama. Yani kabul edilebilir bir yanı yok. Ya bu iş bitmiş demek ki. Hani ondan sonra sen Comolli'yi alamıyorsun. Yardımcılarını alıyorsun. Yani bir garabet var. Yani şu anda çok ciddi bir sıkıntı var. Bence yönetimsel olarak. Çok ciddi. Çok büyük. Yani çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. 1,5 yıl önce çok büyük bir destek de gelen ve şöyle söyleyeyim sana. Çok büyük paralar kendi cebinden. Kendi cebinden. Ama bir de şu var. Taraftarın camia çok büyük bir camia yani tamam da çok büyük bir camia. Bugün Fenerbahçe yarın başkan dese ki ama şu an mevcut başkan bir başkan gelse dese ki 100 milyon dolar lazım. Ben bir kuruş var. Toplar o camia. Fenerbahçe'nin farkı bugün Beşiktaş'tan, Galatasaray'dan farkı veya Trabzonspor'dan veya geri kalan 17 kulüpten bir farkı var. Farkı bu. Bu camia çok güçlü. Parayı hemen yarın bulur. Hemen yarın onu halleder. Ama doğru yönetilmesi lazım. Para mefhumunun bilinmesi lazım. Yani Fenerbahçe'de üstünde çok yanlışlar yapılıyor. Artık şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer takım şampiyon olursa her şey çok iyi olur. Unutulur ama şampiyon olmazsa veya atıyorum Şubat, Mart, Nisan aylarında bu takım yani böyle bir sıkıntı olursa çok sallanır. Her şey yeniden başlar. Sana söyleyeyim bu iş yani. Çünkü yapılan yanlışlar az bu değil. 20'ye yakın futbolcu transferi. Her zaman futbolcu transferinde, stoper transferinde hoca benim haberim yok. Komole diyor ki başkan yaptı. Biri kalkıyor bunu Twitter'dan yapıyor.
Hı hı.
Yani ona ne ihtiyaç duyuyor? Benim diyor menajerlikle ilgili hiçbir alakam yok diyor. Bu Adil Rami transferi ortada, Zanka transferi ortada. Hatta nedir bizim arkadaş Malatya'dan gelen?
Sadık Çiftpınar.
Sadık Çiftpınar transferi ortada. Yani baktığında hadi Sadık kendini kurtardı. Sakatlandı, kurtardı kendini. Yani şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Olmaz. Yapılan transferler çok çok yanlış.
Transfer hattının bir kere değişmesi gerekiyor.
Bak Adil Rami'nin, sana söyleyeyim mi? Adil Rami'yi kim transfer etti?
Adil Rami'yi Komol transferi.
Tamam. Adil Rami'ye kaç para veriliyor yıllık biliyor musun? 2 milyon euro.
2 milyon euro ve 2 yıllık anlaşması var.
Kaç yıllık?
2 yıllık.
2 yıllık. Yani 2 daha verildi. 2 milyon euro kaç para yapıyor biliyor musun? Kabaca 13 milyon euro yapıyor. 14 milyon euro.
TL.
Bu sene Fenerbahçe aidatları 500 TL gibi bir rakama çıkacak. Ki bence çıkması lazım. Çok büyük para. Okey. Burada verebilecek insanlar var, veremeyecek insanlar var. Hani 10 bin TL verir. Bir olan verir ama orada amatör sporcular var. Amatör branşlardan veya işte kulüpteki çalışmasından dolayı üyeler. Onlar için ciddi bir para. Ama bunu vermek zorunda. Sen Fenerbahçe. Sen verirsin yani. Bu da bir şey. Bu da bir şey. Ama verir Fenerbahçe. Ama sen Adil Rami, hiç oynamayan Adil Rami'ye sen bir yılda 30 bin kongresi aidat 500 lirada topladığında 15 milyon TL yapıyor. Sen hiç oynamayan Adil Rami'ye 15 milyon TL verip yolluyorsan bir yıl bir yıl sonra da vereceksen. Yani çok büyük gelir bunlar. Bak bunlar, bu gelirler küçümsenecek gelirler değil. Çok kadar çok büyük gelirler. Bunlar bir tek Fenerbahçe'de olur. Bir tek Fenerbahçe'de olur. Bir tek Fenerbahçe'de olur. Fenerbahçe'de yönetimsel açıdan çok büyük sıkıntı var. Yani bir yıl önce ne söylüyorsak uyarı olarak, hani diyorsun ki ya içme bu sigarayı, kanser olursun. Bak oradan bilmem nefes darlığı olur, koa olur, çok şey olursun. Devam, yapılanlar devam ama bugün onların sıkıntıları var şu anda. Fenerbahçe'de sıkıntılar başlıyor yani.
Peki Hasan abi, çok az vaktimiz kaldı. Bir de Beşiktaş'ta yaşanan bu İbra kriziyle ilgili düşüncelerini almak istiyorum. Başkan Fikret Orman dönemi İbra edilmedi. Ahmet Nur Çebi de bu konuda açıklamalar yaptı. Sen ne diyorsun? O dönemki transfer hareketleri olsun, birçok mali karar ve mali hareketlilik yönetim tarafından, daha doğrusu genel kurulu üyeleri tarafından İbra edilmedi. Bundan sonraki süreçte ne olur sence?
Karnımdan konuşayım mı? Yoksa hani Türkiye'deki böyle biliyorsun. Türkiye'de herkes karnından konuşuyor. Bir de şu var. Bir şey var da yokmuş gibi konuşuyor. Öyle mi konuşayım yoksa deminki gibi mi konuşayım?
Yok. İçinden geldiği gibi.
Ya şu andaki başkan geldiği günden beri geldi bir baktı falan filan. Ya dedi ki şu andaki başkan mevcut başkan. Ahmet Nur Çebi. Dedi ki ya bu Fikret Orman yönetiminde sağda solda orada burada. Her yerde görüyoruz, kutuyoruz. İşte herkes bilmem falan. İşte ufak camia. Ya bu transferlerde sıkıntı var. Diyordu. En son istifa etti. Ya sıkıntı var. Menajerlerinde sıkıntı var. Bugün bir bakıyorsun bir menajerin 50 milyon dolar alacağı var. 30 milyon dolar diyorlar bilmem. Bu rakamlar bazı. Bir sıkıntı var diyordu. Adam istifa etti. Çıkacaklar. Açık konuşacaklar. Çıkacaklar. Diyecekler ki istismar edilmiş bu kulüp. Taraftar bağırıyordu. Taraftar da bu duyduklarından kulağa gelen en son geliyor. Paralar nerede diyor soruyor. Ya Beşiktaş kötü yönetilmiş. 6 yıl, 7 yıl. Doğru. Büyük, yani denk gelmiş. Şampiyonlar Ligi 2 defa. İyi hoca bulmuş. Denk gelmiş. 60'ın zarı. Stadı yapmışın. Parasını daha ödememişin. Ödemesini şey yapacak. Yeni yönetim yapacak. Yani 500 liraya yapmışsın, 20 lirasını ödemişsin, 50 lirasını. Geri kalanı da banka kredi. O borç, bu borç var yani diyorlar borç. Borcun bir kısmı da stat. Çok güzel stat yapmışsın. Bence çok önemli borç olsun. Stat olmayacağına, para olacağına borç olsun, stat olsun. O da ama hep istismar edildi diye o günden bugüne konuşuluyordu. Her yerde, her dıştaşça, her dışarıda istismar edildi diye konuşuyordu. Başkan da çıksın desin ki ya kardeşim bu takım, bu kulüp istismar edilmiş. Burada hesaplar, burada çıkacaklar. İbra bunları tek tek koyacaklar. Mesela Fenerbahçe Ali Koç bunu yapmadı, çok büyük yanlış yaptı. Bak Hürriyet'teki neydi bizim şeyin yazısı?
Serdar Ali Çelikler mi?
Serdar Ali Çelikler. Fenerbahçe diyor ki %55 komisyonlu diyor. Faktöring diyor ama adresi mezarlık diyor.
Evet.
Bak şimdi Ali Koç'un veya kim veya ben gelirsem o gelirsem diye. Bu kulüp kimsenin veya Ahmet Türkçe'nin babasının malı değil. Çıkacak, ibra etmeyecekler, doğru bir iş yapıyorlar. Hesabı versin abi. Ne oldu bu paralar? Yani nasıl bu kulüp? Herkes de bilsin. Bence Ali Bey çok büyük bir yanlış yaptı. Ya bu para senin, o zaman öde paranı derler adama. Bu i̇bra da... ettiysen, hayır ibra ettiysen paranı öde versin. O zaman 650 milyon dolara öde abi.
Evet. Yani yok, sen orada da ibrada yanlış yapıldığını düşünüyorsun.
Çok büyük yanlış yapıldı. Büyük yanlış. Yani ufak yanlış değil yani. Bilsin herkes. Herkes bilsin.
Bu arada bir dinleyicimiz Hasan abi demiş ki yanlış bilgi veriyorsunuz Hasan Bekle. Adil Rami'nin kontratı 1 yıl demiş. Ben de hani hafızamı kontrol etmek için bir internetten search yaptım. 2 yıllık anlaşma. Bir kere yanlış bilmiyoruz.
Abi yanlış,
yanlış bildiğimiz ne biliyor musun Hasan abi? Yanlış bildiğimiz ne biliyor musun? 2 milyon değil 2,5 milyon euro yıllık almış. Ayrıca 2 milyon euro da imza parası almış. Yani
yazıklar olsun.
7 milyon euro. 7 milyon euro.
Topa vurmamış. Ya böyle bir şey olabilir. Böyle iş bilmezlik olabilir mi ya? Ondan sonra aidat da bak para önemli değil. Fikret Orman'ın bak bir şeyini ben takdir ederim. 5 kuruşsuz o kulübü bir şekilde büyük bir finans yarattı. Bak çok takdir ederim. Mesela para değil. Fikret Orman geldiğinde toplam verdiği para 3 milyon 4 milyon parayla cebinden verdiği para kulübe 2 tane şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final çok da büyük bir başarıya getirdi. En sonki Fenerbahçe maçına kadar. Orada da bir Şenol Güneş'in kurbanı oldu camianın. Bence bir, Fikret Orman çok da başarılı bir başkanlık yaptı. Tüm ithamlara rağmen.
Sadece ama ekonomik anlamda açıklaması gereken durumlar var.
O kadar büyük bir başkanlık yaptı. Şimdi Fenerbahçe'de 2 yıl Pamela Anderson'da gezen bir oyuncu, topa vurmamış bir adama. 2 yıl kontrat.
2 yıl 7 milyon euro.
Bayağı kardeşim 1 yıl kontrat yapıp 2,5 milyon euro maaş, 2 milyon euro imza parası. Neyin imzası? Ondan sonra 5 milyon euro. De ki hadi 1 yıl kontrat 5 milyon euro. Böyle yöneticilik olmaz. Bu iş bilmezliktir. Bu para mefhumunu bilmemektir. Bundan daha geri kalan 20 transferinde zaten 15'i böyle.
Peki Hasan abi ağzına sağlık.
Ay söyleme söyleme konuşturuyorsun beni Eyüp sen de Allah.
Konuşma için mi abi?
Ufak, Eyüp bunlar ufak 5 milyon euro ufak bir rakam değil. 2 yıl, 1 yıl olarak kontratı kabul ediyorsan 2 milyon euro 2,5 da para veriyorsan o arkadaşımıza söyle. 4,5 milyon euro az para mıdır? Hayatında 4,5 milyon euroyu Türkiye'de bu 80 milyonda kaç kişi görmüş? Ostada gelen 45 bin 50 bin kişinin kaçı 4,5 milyon euroyu görmüş? O kulübe yardım yapanların kaçı bu parayı görmüş?
Furkan Yaşar sana teşekkür etmiş Hasan abi yaptığın yorumlar için. Ben de teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Planımız farklıydı ama Ahmet Nurçevi'nin açıklamaları sebebiyle bu şekilde oldu. Çok teşekkürler. Güzel bir cuma günü olsun senin için Hasan abi. Görüşmek üzere. Evet Hasan abi sinirlendi galiba. Telefonu kapattı. Spor Forum programının da sonuna geldik değerli dinleyenler. Bugün Kerem Gönlüm yok. Salim Manav birazdan burada olacak. Onu söyleyelim. Kerem gelemedi. Gelseydi ben devam edecektim sevgili Kerem'le. Ama Salim de biliyorsunuz çok önemli haberler haberlere ulaşıyor. Çok önemli bağlantılar yapıyor. Keyifli bir saat yine sizleri bekliyor efendim. Ben müsaade istiyorum. Başka bir gün başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Eyüp Yıldız'la Spor Forum sona erdi.
Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.